Ayrım 8, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan. Sayfa 95, 17. Bölüm. Alex Atka kurtulabildiği an Washington elitlerinin monoton ve yüzeysel vızıltıları hala kulaklarında çınlayarak ofisine çekildi. İç çekerek masasına oturup ağrıyan dizlerini dinlendirdi. Sadık ajanından ne zaman daha fazla haber alacağını merak etmeye başladı. Dakikalar geçiyordu. Yalnızca bir konuya hayranlık duymaktan kaynaklanabilecek bir sırıtışla zamanı daha üretken geçirmeye karar verdi. Atka faresini kıpırdatarak bilgisayarını uyku modundan çıkardı ve kol saatinin üzerinde ihtiyatla gizlenmiş bir deliğe küçük bir kablo sokarak onu bilgisayarına bağladı. Saatin içine yerleştirilmiş bellek sürücüsüne kaydedilmiş şifreli bir dosyaya ulaştı. Atka mevcut tüm güvenlik duvarlarıyla korunuyor bile olsa çevrim içi olmaması gerektiğini biliyordu. Ama ihtiyacı olan her şey tam da buradaydı. Bu gece tehlikede olan bu kadar şey varken Atka kendini rahatlatması gerektiğini hissetti. Bunun için ajanının gereğinden bile daha fazla olan niteliklerinin gözden geçirilmesi yeterdi. Dosya 1979'da başladı. Çocukluğundan bile bu ajanın bir deha olacağı belliydi. Atka ilgiyle okudu ve olayı gözlerinin önünde canlandırdı. Bu çocuk kendi anne babasını ihanetleri yüzünden yetkililere ihbar etmişti. Devlete karşı duyulan bu derece bir sadakat hemen fark edildi. Atka'nın düşünceleri telefonun üstünde yanıp sönen bir ışıkla günümüze geri döndü. Güvenli hat, nihayet. Ajanı bir güncelleme bildiriyordu. Hat güvenli olsa bile bu konuşmanın kısa ve şifreli olacağını biliyordu. Ahizeyi kaldırdı ve alışılageldiği gibi konuştu. Atka, faksın yeri tespit edildi. Hedefin amacı %90 tahmin edildiği gibi paketin ele geçirilmesi an meselesi. Hedef yalnız değil, hedefin yok edilmesi muhtemelen bir gereklilik. Tamam. 18. Bölüm. Travis Sonia'nın Jersey şehrinde çaldığı Toyota Camry'nin ön koltuğunda endişeyle oturuyordu. Bugün daha ne kadar tuhaflaşabilirdi. Arabanın farlarından çıkan ışıkla aydınlanan I-95 karayoluna baktı. Sonia arabayı Travis'in Baltimore'daki evine güneye doğru tam gaz sürdü. Birisi beni tokatlasın ve her şeyin kötü bir rüyadan ibaret olduğunu söylesin. Hiç tanımadığım bir gizli servis ajanının bana gönderdiği ve hiç görmediğim bir faks yüzünden birileri beni öldürmek istiyor. Şimdi iki suç işledim. Bu arada annem de ölüm döşeğinde. Hastaneyi aramak için cep telefonunu yokladı ve yerinde olmadığını fark etti. Bu saçmalıklarla dolu fiyaskonun zayiatı. Travis kapı kolunu yumrukladı. Telefon etmek zaten akıllıcı bir fikir olmazdı. Tanrım, sanki bir filmin içinde yaşıyorum. Bu ancak başka insanların başına gelebilecek türden bir felaket. Ben bunu hak etmiyorum. Her şeye rağmen bu insanlar kim olursa olsun ondan istedikleri her neyse ve bunu her neden istiyorlarsa gerçek buydu. Beni gerçekten de öldürmek istiyorlar. Travis'in düşünceleri henüz ölmemiş olmasının sebebine çevrildi. Sonia, kayıp erkek kardeşini bulmak için kariyerini ve özgürlüğünü riske atan yetenekli bir New York gizli servis ajanı. Birden ona fazlasıyla borçlu olduğunu düşündü. Bu karmaşık duygular gerçeğin ne olduğunu her ikisi için de öğrenme isteğini perçinledi. Sonia için duyduğu şefkat ve minnettarlık, bu büyük adaletsizlik ve hayatını tehlikeye atmasına karşı duyduğu öfke. Travis içinde bir ateşin yandığını hissetti ve kendini daha güçlü, daha kontrollü hissetti. Sonia onun güvende olmasını sağlamıştı. Artık bir adım atma ve en iyi yaptığı şeyi yapma vakti gelmişti. Gizemleri çözme vakti. Travis hayatının kelimenin tam anlamıyla buna bağlı olduğunu biliyordu. Artık adrenalinin vücudunu terk etmesiyle su toplamış ayaklarında hissetmeye başladığı ağrıyı azaltmak için deri ayakkabılarını çıkardı. Ayaklarını yolcu koltuğunun ayak boşluğunda dolaşan ılık havaya doğru uzattı. Önlerindeki iki saatlik yolculuğu göz önüne alınca analitik zihnini tamamen dinlendirecek bir hoş geldin molasına ihtiyaç duyduğunu düşündü. Sessizliği bozarak Sonia'ya döndü. Teşekkür ederim. Sessizlik içinde karanlığa bakarken Travis'e zoraki bir şekilde gülümseyince Sonya'nın soğuk ifadesi biraz yumuşadı. Erkek kardeşin için endişelendiğini biliyorum ama neler döndüğünü öğreneceğiz. İkimizin de iyiliği için dedi Travis. Sonya'nın suratında yine o soğuk ifade belirdi. Öncekinden de soğuk.
O öldü, hissediyorum. Ve bu piçler bunu ödeyecekler. Peşlerinde oldukları şey her neyse bunu ilk önce biz bulacağız ve onun başlattığı şeyi bitireceğiz. Bunun ne olabileceği konusunda daha fazla fikrin var mı?
Travis sessizleşti. Sonya'nın aldığı eğitim işe yarıyor gibi görünüyordu. Belki de travmayla baş edebilmesi konusunda.
Geriye bakmak yok, önümüze bakalım.
Bu insanlar bizi benim evimde bekliyor olacaklar. Yaptığımız şey çok aşikar dedi Travis.
Bunu biliyorum ve onlar da muhtemelen bunu bildiğimizi biliyorlar. Ama bunu bana bırak.
Peki bu arabaya ne olacak? Er ya da geç birisi çalıntı ihbarı yapacak ve...
Aldığım önlem yeteri kadar uzun bir süre işimizi görecek.
Travis kaşlarını kaldırarak kafasını salladı. Ellis adasından ustalıkla kaçmalarından sonra ona olan güveni artmıştı. Jersey şehrinde Sonya Travis'e sıradan bir renkte hiçbir takipçinin dikkatini çekmeyecek popüler bir araba aramasını söylemişti. Gördükleri beyaz Toyota Camry mükemmeldi. Zor olan aynı modelde başka bir araba daha bulmaktı. Sonya hala bunun nedenini açıklamamıştı. Şu ana kadar tüm bildiğimiz erkek kardeşinin bana yolladığı faksın başlığının Lancer'ın intikamı olması ki bu da JFK suikastına açıkça bir gönderme. Kardeşim başkan yardımcısını koruyordu ve büyük olasılıkla suç teşkil eden bir şeyler keşfetti. Travis duraksadı çünkü olayları bu şekilde özetlemek ona sadece bilmecenin önemli kısımlarını kaçırıyor olduğunu hatırlattı.
Zihnini açık tut.
Travis rahmetli babasının dediği gibi bir keşif anı ararken bunun izlenebilecek en iyi yol haritası olduğunu biliyordu. Travis'in babası Pete oğluyla eski siyah beyaz Sherlock Holmes filmlerini izler ve Sherlock'un cinayeti aydınlatma yönteminin nasıl tüm problemleri çözmenin en iyi yolu olduğunu anlatırdı. Holmes ve onun sabırlı yardımcısı Watson kör bir çıkmaza girerler ve soruşturmaları hiçbir yere varmıyor gibi görünürdü. Holmes'un ilk işi aklını cinayet ve şüphelilerle ilgili mümkün olduğunca çok veriyle doldurmaktı. Bilinçaltı ile ilgili önemli olan şey bilinçaltının istendiği zaman işlememesiydi. İstenmediğinde yani dinlenme halindeyken ise tüm yaratıcılığıyla sihirler yaratırdı. Hiçbir yere varamamanın verdiği sıkıntıyla Holmes, Watson'ı şaşırtarak dinlenmek için tiyatroya gitmeye karar verdi. Sonra bu dinlenme sırasında aydınlanma yaşadı. Pete Travis'e Eureka sözüyle meşhur olan bilim insanının Arşimet olduğunu ve suyun kaldırma kuvvetini banyoda dinlenirken keşfettiğini anımsattı. Daha fazla veri elde edene kadar sanırım aslında JFK'yi kimin öldürdüğünü anlatmayı bitirmeliyim dedi Travis. Sonya koltuğunda arkasına yaslandı. Daha sonra CIA'ya dönüşen OSS zaten Rusların dönek ordusunda yer alan iki taraflı Sovyet ajanlarını devraldı dedi.
Doğru ve bu JFK cinayetiyle son derece ilgili. Çünkü onun öldüğü zamanın ve günümüzün Sovyet istihbarat taktiklerinin somut bir örneği dedi Travis. Günümüzün mü?
Elbette. Hükümetler gelir ve gider ama istihbarat servisleri kalıcıdır. Mevcut Sovyet istihbarat ajanı SVR sadece kendisinden önce gelen KGB'de yapılan bir isim değişikliğiydi. Tehditler yükselip alçalabilir, düşmanlar gelir ve gider ama kişiler, taktikler ve amaçlar aynı kalır. Travis hikayeyi anlatmaya devam etti. 1947'de CIA kendi arzusuyla gizli operasyonlar yürütme gücü olan otonom bir ajans olarak doğdu. Sosyal Güvenlik Konseyi yöneticileri, kurucu Dallas'ın iş yerleri ve vakıflar yoluyla el altından operasyon yapmasına izin verdi ve böylece bu ajansın gücünü gizli tuttu. OSS'in bıraktığı yerde CIA iki taraflı Sovyet ajanlarını ve diğerlerini topladı.
Peki tüm bunlar olurken Orlov ne yapıyordu?
Igor Orlov mu? O ve diğer iki taraflı çalışan ajanlar eski hilelerini kullanarak yeni oluşan Amerikan İstihbarat Ajansı'na girme yolunda ilerliyordu. Ruslara, Amerikanlara katılmaları ve KGB için iki taraflı casus olmaları için şantaj yapıyordu. Sonra onların casus olduklarını Amerikanlara ihbar ediyor, güvenilirliğini önemli ölçüde arttırıyordu. Çalıntı Toyotalarıyla bir mola yerinden geçtiler. Travis park edilmiş bir eyalet polisi aracını fark etti ve başını hız göstergesine çevirdi. Endişelenmediği onu temin etti Sonya aynasına bakarak. Hız limitinin altındayım. Travis sakinleşti ve konuyu asıl amacına getirmeye çalışarak hikayesine devam etti. Kennedy'yi kimin neden öldürdüğü konusuna. Her neyse 1959 yılında CIA bugüne dek en gizli ve en tehlikeli görevini başlattı. Yeni bir birim yaratılarak kod adı ZR Rifle, Kennedy cinayetinin tohumları atıldı.
ZR Rifle da ne?
ZR Rifle tamamen ıslak operasyonlar amacıyla planlandı.
Islak operasyonlar yani?
Islak operasyonlar Sonya, suikast olarak bilinirler. ZR Rifle CIA aracılığıyla Amerika'yı cinayet işine soktu. Travis şaşırdı. Neden Sonya bunun ifşa edilmesine tepki göstermemişti? Ona bakmak için döndü. Sonya dikiz aynasına bakıyordu.
Kahretsin, polis peşimizde.
Travis boğazının düğümlendiğini hissetti. 19. Bölüm. Jet uçağı Washington'a dönerken Green Philadelphia'nın şehir ışıklarına bakıyor, sıkılmış yumruğunu 2 saniyede bir yolcu koltuğunun deri koluna vuruyordu. Çalan uydu telefonu onu bu takıntısından uzaklaştırdı. ''Ne var Norm?'' diye sordu Green uykulu gözlerle.
''Efendim, Jersey'deki hiçbir araba kiralama şirketi çalıntı ihbarında bulunmamış.''
''Benzincilere de soruldu mu?''
''Evet efendim, henüz hiçbir şey rapor edilmedi. Newark havaalanından da bir haber yok.''
''Tabii olmaz, bir araba çaldılar ve Travis'in evine gidiyorlar. Yanındaki şu kız da ne yaptığını iyi biliyor, kimliği tespit edilebildi mi?''
''Hayır efendim, Liberty Park'taki memurun tarifi çok belirsizdi. Efendim, hatta kriptolog var ve...''
''Onu bağla, teşekkür ederim Norman.'' diye parladı Green. Kendisiyle şöyle bir karşılaşanlar için Green oldukça etkileyici biriydi. İkinci bir duraksamadan sonra hatta daha genç bir ses duyuldu.
''Alo?''
''O faksla ilgili herhangi bir şey öğrendin mi?'' diye sordu Green.
''Üzerinde hala çalışıyoruz ama Apollo dosyasının Travis'le olmadığı açık.''
''Apollo dosyası?''
''Leblanc'ın çaldığı bilgiye Green'in verdiği kod adı.''
''Anlaşıldı, tamam. Washington'a dönüyorum. O zaman konuşuruz.''
Green bekledi ve kendi kendine başını salladı. Travis ve o kız artık yok olmaya doğru yol alıyorlardı.
Savaş zayiatları. Uydu telefonu tekrar çaldı. ''Green?''
''Efendim, ben Krogan.'' Ses çekingen ve gergindi.
''Ne oldu Krogan?''
Green Krogan ile sanki uzun süredir görmediği oğluymuş gibi konuşmuştu. Sıcak, ilgili, deli gibi. ''Efendim, sanırım bazı bilgiler edindim. Rapora yazmadığım bir şey. Şimdiden özür dilerim.''
''Söyle şunu, lanet olası!'' diye bağırdı Green tükürükler saçarak. Volkanik patlama yaklaşmıştı.
''Leblanc'ın kaçtığı dair, hani şu Kathy Perkins'e ait olan.''
''Evet, raporu okudum. Kim olduğunu biliyorum.''
''Efendim, adamlarımdan birisinin söylediğine göre sorgusu sırasında Perkins, Leblanc'ın bir pul istemek için geldiğini söylemiş.''
Hatta sessizlik hakim oldu. Neden bu küçük piç bana bu kadar işe yaramaz bir şey?
Leblanc pulu neden istedi ki?
Eğer... Krogan, bana bunu zamanında söylediğin için Tanrı'ya şükretmelisin. Bunu çok daha geç öğrenseydim, seni Washington anıtında taşaklarından sallandırırdım.
Evet efendim.
Bununla kendim ilgilenmek üzere Washington'a dönüyorum. Bana Perkins'in adresini ver ve adamlarını oradan çek, anlıyor musun?
''Evet efendim, bir kez daha çok...''
''Sakın bir daha işleri bok edeyim deme Krogan.''
Green beyaz ipek bir mendille kulağını sildi ve yardımcısı Norman'ı aradı. Travis ve küçük kız arkadaşı ölmedikleri sürece istediklerini yapabilirlerdi. ''Apollo dosyasını onlardan önce ele geçireceğim.''
20. Bölüm. Travis'in ayak parmakları Toyota'nın halısında yuvalandı. New Jersey eyalet polisinin siyah Dodge Stratus'u dikiz aynasından gittikçe daha da yaklaştı ve memur o dakikada büyük ihtimal plakanın lisansını kontrol ediyordu. ''Bizi çevirirse ne yapacağız?'' diye haykırdı Travis. ''Endişelenme, çevireceğinden şüpheliyim.'' dedi Sonya. ''Şüpheli?'' Eyalet polisi arkalarından ayrıldı ve yanlarından sürmeye başladı. ''Lanet olsun, her şey bitti.'' Sonya sol kolu kapının üstünde sanki bir cumartesi akşamı gezintisine çıkmışlar gibi ileri bakıyordu. Travis mavi ışıkların her an ciyaklamasını bekleyerek gözünün ucuyla eyalet polisini izledi. Polis aracı birkaç saniye tam yanlarından gitti ve hızlanarak uzaklaştı. Travis derin bir nefes aldı ve Sonya'nın sakin soğukkanlı yüzüne baktı. ''Sanırım bu arabanın çalındığı henüz ihbar edilmedi.'' ''Edilse de önemli değil.'' dedi Sonya omuz silkerek. Travis bu ifadeyi daha önce de görmüştü. Alice adasında. ''Pekala o kadar şey, bu sefer ne yaptın bakalım?'' ''Plakayı bulduğumuz diğer Camry'ninkiyi de değiştirdim. Bunun çalındığı ihbar edilse bile ki bundan şüpheliyim, farklı bir plaka arıyor olacaklar.'' ''Tamam ama şu anda yanlış plakayla gezen bir adam var ve bunu fark ettiğinde...'' ''Evet doğru.'' Plakanın doğruluk olmadığını kontrol etmek için ne sıklıkla arabanın arkasına bakıyorsun. Ama her halükarda bu arabayı yakında değiştirmemiz gerekecek. Travis ona dokunmaya engel olamadı. Sadece onu tebrik etmek için yapılmış platonik bir dokunuştu. Güzel ve zekiydi. Onun araba sürmesini seyretmek yolculuk boyunca bir eğlence olmuştu. Ona dokunmak çok güzel. Sonya fark etmedi bile. Delaware'a girdikten hemen sonra Travis otoyolda bir tabela fark etti. Eyaletler arası yolun bu bölümü John F. Kennedy otoyoluydu. Bu durum Travis'in bir insanın ölümünün bir ülke üzerinde nasıl bu kadar kalıcı bir etki bıraktığını düşünmesine sebep oldu. JFK ve bu sır arasında bir tür bağlantı olması gerektiğini biliyordu ve hikayeyi anlatmaya devam etmesi işe yarayabilirdi. Tabela Sonya'ya da aynı şeyi hissettirdi. Geri dönüp iyice anlayıp anlamadığıma bir bakalım dedi Sonya. Daha önce OSS olan CIA savaştan sonra OSS'in geri çekilmekte olan Nazileri ya da Nazi sempatizanlarını orduya alması sebebiyle daha en baştan Sovyet ajanlarıyla doldu. Bu ajanların çoğu aslında Sovyet İstihbarat Teşkilatı için çalışıyordu ve bunların en etkilisi Igor Orlov'du. Aynen, bu az çok olayı özetliyor diye onayladı Travis. Ve CIA içinde ZR Rifle Code adlı suikastlar gerçekleştiren özel bir operasyon timi oluşturdular. Şu ana kadar hadise böyle değil mi? Evet. O zaman ZR Rifle içeriye sızan tüm Sovyetler göz önüne alınırsa çok da bir sır olamaz dedi Sonya. Hayır, kesinlikle değildi. Ve bunun hikayenin asıl amacı için oldukça önemli olduğunu göreceksin. Travis kendi kendine gülümsedi. Bu gibi zamanlarda eski öğretmenlik günlerini özlüyordu. Öğrencileri bu tarz aykırı bilgileri yer yutardı ama tarih bölümü öğrencileri bunları küçümserdi. Öğrencilerin dikkatlerini vermelerini sağlayan şey Travis'in düzenli olarak anlattığı tuhaf ama gerçek tarih bilgileriydi. Bir keresinde onlara İngilizlerin Kaliforniya üzerinde hak iddia etmesinden bahsetmişti. Sir Francis Drake'in 1579 yılında kraliçe adına yapmış olduğu ilk iddiaya hiç karşı gelinmemişti ve İngilizler Kaliforniya'dan asla vazgeçmedi. Çocuklar kendilerini kaptırmışlardı. Travis'in açık görüşlülüğü, eşsiz araştırma becerileri ve kendini gerçeği bulmaya saplantı derecesinde adaması, görüşlerinin sık sık kabul edilen tarihle çelişmesine sebep oluyordu. Araştırmalarını yaparken tarihçilerle fazlasıyla tartışırdı. Özellikle de piramitler gibi arkeolojik konularda. Sözde firavunların mezarları olan ama içlerinde asla insan kalıntısına rastlanmayan piramitler. Pek çok durumda oturmuş ya da kabul edilmiş görüşlerin hiçbir anlamı yoktu. Ama konunun uzmanları konuştuğu için olay kapanmıştır durumları oluyordu. Durum değerlendirmesi yapmak için duraksamasıyla Sonya'nın sabırsızlandığını hisseden Travis hikayeye devam etti. Daha da kötüsü elimizde fiilen işe yarar hiçbir istihbaratın olmamasıydı. Ajanstaki iki taraflı casuslar bizi Rusya ile ilgili saçmalıklarla dolduruyordu. Berlin duvarının inşası tamamen bir sürprizdi ve o zamanlarda Berlin'de bir CIA üssüyle ne olduğuna dair en azından bir ipucu bulabileceğimiz umuluyordu. 50'li yılların sonlarında 100'den fazla CIA ajanı ya tutuklandı ya da KGB tarafından vuruldu ve kimse neler olduğunu ve neden olduğunu anlayamadı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 107.